köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin, soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diliyoruz. Mikrofonlarda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Muhabbetlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Evet, bugün programımızda Türk Kızılayı'ndan Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Operasyon Müdürlüğü Birim Yöneticisi Sayın Doktor Metin Kalender bizlerle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Evet, Doktor Kalender Bey'den, Metin Kalender Bey'den kan bağışı hakkında bilgiler alacağız. İlk sorumuzu hemen yöneltelim. Çok fazla vakit harcamayalım istiyoruz. Gerçekten çok önemli bir konu.
Evet değerli dinleyenler, kan deyince insan hayatı açısından oldukça önemli. Bir ağacı nasıl ki su besliyorsa insanı da hayatta tutan en önemli sıvı kandır diyoruz ve kanın olmadığı yerde hayatın olmadığını biliyoruz. Ve Türk Kızılayı'nın da çalışma yaptığı alanlardan bir tanesi kan hizmetleri ve bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Birinci sorumuz şu: insan hayatı açısından kanın önemi nedir? Yani hani biraz programın başında vurguladık ama bunu biraz açabilir miyiz? Buyurun Metin Bey.
Evet, teşekkür ederim öncelikle. Şimdi kanın önemi nedir? Kan kaynağı yalnızca insan olan bir ilaçtır. En önemli özelliği bu. Çünkü başka bir yerden elde edemiyorsunuz. Dolayısıyla kanın içerisindeki elemanlar, hem kanın pıhtılaşması hem de kanın en önemli görevlerini söylüyorum. Kanın dokulara oksijen ileterek ve oradaki karbondioksiti toplayarak vücudun yaşamasını sağlayan en önemli sıvı organdır. Evet. Sıvı organ olduğu için de Dünya Sağlık Örgütü'nce bir organ olarak kabullenilmiş olan kan. Dolayısıyla satılması ülkemizde tabii kanunlarla yasaktır. Dünyada da öyle. Dolayısıyla bir organ olarak kabul edildiği için de bu şekilde düşünebilir. Bu hayati madde, tabii ki acil durum demeyeceğim çünkü dünyada kana ihtiyaç olunmayan bir dönem yok ki ona acil diyelim.
Değil mi?
Öyledir evet. Yani tamam artık yok buna ihtiyaç diyebileceğimiz bir şey değil. Sürekli ihtiyaç var. Sebebini söyleyeceğim. Düzenli ihtiyaç var. Ne zamanlara ihtiyaç oluyor? Tabii ki ameliyatlarda kan kaybını engellemek için, yani dokuların oksijen ihtiyacı olsun, vücudun yaşaması için, yaşamsal fonksiyonlar için. Bunun dışında tabii kronik hastalıklar var. İşte kan kanseri gibi bir takım diğer hastalıklar gibi. Dolayısıyla bu durumlarda elbette ki kan gerekiyor. Kaynağı yalnızca insan olan bir madde. Ve bu maddenin en önemli özelliği, hani bir kere siz bağışlasanız da bağışlamasanız da aşağı yukarı 3 ay içerisinde diyeyim, kendini yeniliyor. Diğer vücudumuzun her şeyini yenilediği gibi. Siz isterseniz bağışlayın ya da bağışlamayın. Nasıl olsa o vücut tarafından yenileniyor. Hiç olmazsa bağışlayınca bir başkasının yaşamını kurtarmış oluyorsunuz. Bir hayır işlemiş oluyorsunuz. Şimdi biz çok kısaca isterseniz hemen buraya kadar gelmişken, kanın öneminden bahsetmişken. Ülkemizin kan ihtiyacı bu yıl 2 milyon 700 bin civarında öngörülüyor bakanlığımızca.
Şimdi bu rakamları neye göre tespit ediyorsunuz? Çünkü biraz önce belirttiniz. Evet, birçok yakınımız hastaneye yattığında ya da böyle bir durumda karşılaştığımızda ilk işimiz işte radyolardan ya da işte basın yayın organlarından ya da çevremize bir kan ihtiyacı olduğumuzu bildirip bir kan anonsu yaptırmaktır. Bu biraz daha böyle belki bireysel bazda bir kan ihtiyacıdır ama Kızılay gibi bir kurumda herhalde bu kan ihtiyacı yelpazesi biraz daha böyle büyük ve geniştir. Değil mi?
Evet. Şeye bağlayayım. Biz mesela 17 tane bölge kan merkezimiz var. Onlara bağlı 65 tane kan bağışı merkezimiz. Onlara bağlı araçlar, tırlar, kan istasyonları var. Ve 4 büyük laboratuvarımız var. Şimdi kan aldıktan sonra niye düzenli ihtiyaç? Kan aldıktan sonra 3 bileşenini ayırıyoruz. Eskiden hani genel alıcı, genel verici falan vardı. Artık onlar yok. Herkes kendi kan grubundan alıyor. Ve de biz bir kişi 3 kişinin hayatına yaşam umudu oluyor. Çünkü 3 ayrı elemente ayrılıyor bunlar. Bileşen ayrılıyor. Birinci bileşen eritrosit. Bu 42 gün yaşar. Torbada sonra imha olur. Trombositin ömrü 5 gündür. Plazma da eksi derecelerde uzun süre saklanabilir. Plazmadan daha çok kandan elde edilen ilaçlar elde edilmekte. Onun da öyle bir önemi var. Ülke genelindeki bütün bu faaliyetlerimizde söylemiş olduğumuz yapıyla yaklaşık 3700'lere yaklaşan personelle bu çalışmalar sürdürülüyor. Yani kanın alındığından hastaneye gönderilene kadar olan bu kocaman zincirin tümü güvenli kan temini programı adı altında geçer ve Kızılay'ımız ülkemizde bu güvenli kan temini programını sahiplenmiş, bakanlığımızın himayesi sahiplenmiş, götürmekte. Dediniz ki yıllık ihtiyaç neye göre belirleniyor? Hı hı. Bu yıllık öngörülen ihtiyaç bakanlığımızca belirleniyor. Biz de bu ihtiyaç içerisinde ne kadar kan bağışı alabileceğimizin hesabını yapıp kendimize de bir ayrı hedef koyuyoruz. Şu anki rakamlara bakacak olursak 2017, tabii bunu yuvarlak söylemem lazım. Çok net
duruma rakamlar, göre değişebilir değil mi?
Evet. Bu yıl öngörülen kan ihtiyacının yaklaşık biz %80 civarında olanını karşılayacağız. Ama mesela bundan 10 yıl önce, daha doğrusu 11 yıl önce %23'leri civarını karşılıyordu Kızılay. Şimdi %80 civarını karşılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde biz yapılanma sürecimizi hızla, bakanlığımızın himayesi tabii artırdığımız için önümüzdeki dönemde %100'ünü de Kızılay karşılayacak duruma geleceğiz. Şimdi gelişmiş bütün ülkelerde Kızılay ve Kızıl Haçları Federasyonları donasyon bankacılığı dediğimiz kan bankacılığını alır ele. Neden? Çünkü bir tarafta tedavi bankacılığını düşünün. Hani transfüzyon, hani kan nakli, o sağlık sisteminin işidir. Diyeceksiniz ki neden donasyon ya da kan bağışı işi Kızılay ya da Kızıl Haçları? Çünkü neden? İşin içinde hedef kan değil, hedef insan.
Evet.
Siz o insanı ikna ediyorsunuz da oradan kan bağışı kabul edebiliyorsunuz. Onu bir ikna etmeniz lazım. Dolayısıyla odakta bir insan ve bir gönüllülük esası olduğu için de Kızılay ve Kızıl Haçları Federasyonları bunu üstleniyor. Ülkemizde de hal böyle. Kanı nasıl alıyoruz? Gönüllülerden alıyoruz. Yani dünyada görülmüş ki kan bağışlayan kişi, yani en güvenli kanı sağlamak için gönüllü, karşılık beklemeden diğer kemci ya da özgeci ya da gönüllü, yani bir başkasının menfaatini kendi menfaatiyle eş değer tutup da kurtardığı kişinin kim olduğunu hesaplamadan verebilen, düzenli kan bağışçısı olmaya meyilli ve otokontrol olan bilinçli kan bağışçılarından sağlanan kanlarla elde ediliyor en güvenli kan.
Evet.
Dünyada. Dünya Sağlık Örgütü'nün ne göre 3 genel kan bağış tipi var bu arada. Birincisi gönüllü, biraz önce bahsettiğim. İkincisi takas. Sizin bahsetmiş olduğunuz, hani yakınına ihtiyaç var da radyo anonslarıyla hadi yakınına işte kan getir falan denilen sistem. Bir üçüncüsü de tabii ticari, o da kanunlarla yasak. Şimdi biz o %80'i tam gönüllülerden topluyoruz. Alıyoruz, kan bağışı kabul ediyoruz. Burada bir %20'lik alan var ya, onu da
evet, o açık.
Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırmış olduğu geçici bölge kan merkezi ruhsatı olan hastaneler almakla yetkilidir. Onlar tabii takas usulü çağırıyorlar. Ve de işte hasta yakınına binayan böyle bir çağırıyorlar. İşte açıkta öyle, yani o öyle bir alan. Ama şimdi olması gereken tampon bir alan. Biz ne zaman tam görevimizi sağlayacağız, o zaman o alanda kapanmış olacak. Şimdi biz bir de hastaya göndermiyoruz
kanı.
Nasıl yapıyoruz? Bütün ülke genelinde kanı kullanan 1590 civarında hastane var. Bunlardan 26'sı haricinde hepsine biz gönderiyoruz. O 26'sını kendi kan alma yetkisi olan hastanelerdir. Gönderdiğimiz hastanelerin de online sistemde stok yönetimini genel merkezden yapıyoruz. Yani bütün hastaneleri arkadaşlarım görüyorlar.
Yani kayıt sisteminde önlerinde.
Tabii hastanelerin bütün sistem şeyi
ne kadar kullanıldı, ne kadar
stokları
açık
görülüyor. Orada mesela o kırmızı ışıkları gördüğü zaman hemen bizim kan dağıtım aracımız laboratuvardan çıkarak bu dağıtımları yaparak dolanıyor. Arı gibi sürekli dolanıyorlar. Kanları veriyorlar, geriliyorlar, laboratuvardan alıyorlar, gene gidiyorlar, gene veriyorlar. Böylece onların stok seviyelerine doğru
sürekli takviye yapılıyor.
Peki Türk Kızılay'ın güvenli kan olarak, biraz önce siz de ifade ettiniz, güvenli kan olarak nitelendirdiği nedir? Güvenli kan neye deniyor?
Şimdi diyeceksiniz ki işte kan aldık, 3 bileşenini ayırdık, bir de testlere gönderdik tabii. Hepatit B,
evet.
Hepatit C, sifilis,
tehlikeli bir ölümcül hastalıklar.
HIV yani AIDS açısından laboratuvara gider. Bir de NAT testi vardır, nükleer amplifikasyon testi denir. Bunlardan geçer. Şimdi bütün bu testler dünyadaki son sistemdir. Bütün bu testlere rağmen bağışçı bilgilerindeki bir hassasiyet ya da bir işte oradaki nasıl diyeyim, bağışçının bir şeyi gizlemesi ya da saklaması durumundan dolayı dünyada 1 milyonda bir, bu şu anki veriler değil ama aşağı yukarı dünyada 1 milyonda bir HIV bulaşır. Nasıl bulaşır? Hani test yapıyorduk. Şimdi bir enfeksiyon vücuda girdikten sonra mesela hastalık yapması için 10 birim olacak. Vücuda girdiğinizde 2-3 birimdir. Orada siz onu göremezsiniz, anlamazsınız, üstünüze de bir şey hissetmezsiniz. Bir grip enfeksiyonu gibi düşünün. Hı hı. Mesela ne olur işte 3-5 gün sonra bir böyle kendinizi kötü hissedersiniz. İşte o sırada mikrop artık hastalık yapmaya başlamıştır. Ve siz kanı aldığınızda onu orada görürsünüz. Ama bu ana kadar geçen bir süre var ki orada dünyadaki hiçbir laboratuvar testinin görmediği bir süre var. Buna pencere dönemi diyoruz. O pencere dönemi de enfeksiyon durumuna göre değişiyor. Örneğin HIV'de yaklaşık bir aydır. Yani şey formunda, bu sorgulama formunda çok affedersiniz. Evet. Kanı aldığımızda laboratuvarda çıkmayabilir.
Evet.
Ondan sonra o zaman enfeksiyonlu kan göndermiş olursunuz. İşte bu nedenle bu kadar hassas bir konu. Düzenli kan bağışına neden ihtiyacımız var? Hı hı. Çünkü düzenli kan bağışı temiz, o geldi verdi, sonra 3 ay sonra verdi, 5 ay sonra verdi ama her defasında o verdiği için onun kanında da enfeksiyon riski düşük olduğu için düzenli kan bağışı oranı arttıkça enfeksiyon riski düşüyor. Bizi de Allah'a şükür yani öyle çok büyük oranlarda değil zaten yani laboratuvarlarda.
Buradaki düzenli ulaşıyor. Kan bağışçısı derken donörlerinizin isimleri, listeleri, veri tabanı mı oluşturuyorsunuz?
Tabii. Yaklaşık 7,5 milyonluk kan bağışçısı veri tabanımız var. Girdiğinizde bir hem online sistemi var. Bağışçı geldiği zaman o sisteme kayıt ediliyor. Hı hı. Mesela orada diyelim ki bir konuda reddedilmiş. Geçici red. Anemi hı hı. hastası.
Evet.
Hemoglobini düşük. Ondan sonra
kabul edilmemiş.
Oraya sonra... iki ay red veriyor. Türkiye'nin neresine giderse gitsin. TC kimliğinden girdiğinizde orada hekim arkadaşım onun red olduğunu görür. Hı hı. Zaten enfeksiyonu
nereden
görür.
Nereden müracaat ederse etsin orada hemen
evet.
görünme
şansı var. Yani... Bu da güvenli kan teminin şeylerinden bir tanesi. Yani o kaydedilebilir güvenli veri tabanı olacak. Dolayısıyla en güvenli kanı sağlayabilmenin temel araçlarından bir tanesi şey düzenli kan bağışçısı oranını artırmak ve çalışmaları bu yönde teşvik etmek aslında.
Peki böyle bir durumda mesela düzenli kan veriyor donörleriniz sayıları verileri belli elinizde ama insanız bulaşıcı hastalıklar her an her yerde insanı yakalayabilir. Diyelim ki sonradan bir bulaşıcı hastalığa yakalandı ve yine o kan vermeye geldiğinde o zaman ne yapıyorsunuz? Tekrar bu alınan kanlar her seferinde kontrolden geçiyor
tekrar
mu?
Tekrar. Her zaman o formu doldurmak. O formu doldururken TC kimlik numarasının üzerinde olduğu belgesini beyan etmek zorunda bağışçımız. Ve her defasında onu sıfırdan yapmak zorunda. Her geldiğinde işlem bir baştan sıfırdan
yapılıyor.
Çok işte bağışçımız şey derdi ama artık kimse öyle demiyor. Yani ya ben zaten bilinen bir bağışçıyım. Niye benim TC kimliğimi soruyorsunuz? Öyle değil. Beyan etmek zorunda.
Hı hı.
Yani böyle. Bir de tabii bu kurallar Sağlık Bakanımızın kan kurulu tarafından bir rehber var.
Hı hı.
Kan ve kan ürünleri uygulama şeyi var. Rehberimiz var. O rehbere göre davranıyoruz. Yani orada yazan kurallar bunlar hep. Onlara göre davranarak devam ediyor çalışmalar.
Evet. Peki olayın bir de şu boyutuna bakalım. Biz genelde hani kan ihtiyacı olanlar açısından olaya bakmıştık. Pardon, o soruya geçmeden önce soruyu biraz genişletmek istiyorum. Hani genelde biz bahsediyoruz konudan, dinleyicilerimiz şöyle zannedebilirler. Genelde de öyle hani bir hastalık neticesinde kan ihtiyacı ama biraz önce belirtmiştik mesela özellikle büyük kurumlardan kan istendiğinde işte bir terör saldırısı, bir savaş zamanı ya da böyle salgın hastalıklar durumunda bu durumlarda zannediyorum ki kan ihtiyacı artıyor değil mi?
Şimdi bir ülkede herhangi bir Allah göstermesin böyle bir afet ya da bahsetmiş olduğunuz tarz bir şey olduğu zaman olumsuzluk
hı hı.
O ülkenin donasyon bankacılığını sahiplenen kurumun belli bir stokla gidiyor olması lazım.
Evet.
Yani hiç kan almasa bile mesela ülkesine göre değişiyor. Örneğin bizim ülkemizde
acil bir durum oluştu
bir hafta
mesela.
Hiç kan almasa da o kan ihtiyacını karşılayacak.
Ona göre hazırlıklı gidiyorsunuz
hazırlığının
yani.
Hazırlığının olması lazım. Evet, Kızılay'ımızda böyle gidiyor. Ne zaman ki özellikle mesela kış aylarındadır.
Hı hı.
Bu sene de çok soğuk geçiyor.
Evet.
Genel Başkanımızın 4 Ocak'ta Sayın Doktor Kerem Kın'ın 4 Ocak'ta başlatmış olduğu bir
olmuştu, evet.
sosyal medya atayla gördünüz neler oldu. Hı hı. Yani ülke diyeceksiniz ki yani biz duyarlıyız. Evet. İşte görüldüğü gibi duyarlıyız. Ve ondan sonra onun üzerine birkaç gün içerisinde kurumsal kan bağışçısı ya da kurumsal donör dediğimiz bir profil var. Nedir? Kamu kurumları, özel kurumlar, efendime söyleyeyim sosyal medya üzerinden yapılan duyurulara, kan merkezlerine gelen vatandaşlar filan derken bir anda iş kar topu etkisi derler. Mesela 40 binler civarına hani çıkması lazımdı stok seviyelerini. Şu anda 32 binleri filan neredeyse gördü ve de gidiyor. Hatta biz zamana yayarak kan almaya başladık yani hani
yıl mı olmasın artık diyerekten.
Genel Başkanımız hatta sosyal medyadan duyuru yaptı. Dedi, kırmızı ışığı kapattık dedi. Ama hani şeye devam, sarı ışık devam ediyor. Stokların düzenli gitmesi, düzenli kan bağışları bir de kış. Ramazan aylarında, kış aylarında, yaz aylarında genellikle biraz düşüşmeye başlar.
Söyleniyor.
Ama Allah'a şükür o yaptığımız kampanyalarla falan, aldığımız önlemlerle kan başların şeyi de hemen artmaya başlıyor.
Bu da şunu gösteriyor ki insanımızın ne kadar duyarlı olduğu. Zaten bizim programımızın amacı da Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dışa açılan kapısı, Gönül Köprüsü kurumlarımız Türkiye'nin dışa açılan kapısı, bu kapıların daha da çoğalması, Türkiye'nin dışa açılan kapılarının daha da çoğalması ve bu yardımlaşma temelinde tabii ki bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması en büyük amacımız diyoruz biz. Buradan bu da sevindirici. Yani insanların kan verme konusunda bu kadar hassas olmaları ve bir diğer konuda.
Evet. Sayın Kalender, kan veren açısından kan vermenin önemi, yararları ve kan veren kişi kaç defa kan verebilir yılda veya işte süresi nedir?
Şimdi şöyle, biraz önce de bahsetmiştim, kan hani yenilenen bir organ olduğu için gene rehberimizin göstermiş olduğu o veriler, bilimsel veriler ışığında her sağlıklı 18-65 yaş arasındaki erkek birey 3 ayda bir, yani yılda yaklaşık 4 kez kan bağışında bulunabilir. Her sağlıklı bu yaşlar arasında, yani 18-65 yaş arasındaki kadın birey de 4 ayda bir, yılda 3 kez kan bağışında bulunabilir. Ha, bu arada hemoglobin değerleri kadınlarda 12,5, erkeklerde de 13,5'un altında ise kan bağışı,
yani
kabul
bir anemi, bir kansızlık durumu
olursa
varsa.
Tabii. Çünkü önemli olan iki şey var. Bir, biz donör ya da kan bağışçısının sağlığını tehdit edecek bir şey yapmamalıyız. Önce onun sağlığına zarar vermeyeceğiz. Ve en güvenli kan diye tabir ettiğimiz kanı da hastaya göndereceğiz. İki tane temel amaç. Şimdi çok hani bazı söylemler var işte kan vermenin vücuda faydalı diye. Dediğim gibi kan zaten yenileniyor, ne yaparsanız yapın.
Vücut üretmeye devam ediyor, evet. Değil mi?
Evet. Kan bağışının vücuda faydalı olup olmadığını dair bilimsel bir araştırma ve veri teknik olarak söyleyemeyebilirim. Ancak en önemli faydası tabii baştan da konuştuğumuz gibi bir başka yaşamları kurtarmış olmanın vermiş olduğu vicdani huzur gerçekten öyle.
Bu da her şeye bedeldir
bir
bence.
Bir de şimdi direkt mesela gittiniz bir yere hayır için bağış yaptınız. Hı-hı. Tamam, o da bağış tabii ama bu çok direkt gidiyor. Yani siz düşünseniz, sizin içinizden alınıyor ve bir başkasına direkt bir iyilik halinde gönderilmiş oluyor. Tamam, yani ben kişisel fikrim çok ulvi bir şey bu yardım.
Kesinlikle, yardım. Kesinlikle. Çünkü bıçak sırtında olan bir durumda insanı kurtarıyorsunuz. Yani hayat veriyorsunuz ona. Kan ver, hayat kurtar. Sloganımız da buydu zaten, değil mi?
Tabii, tabii.
Peki süremiz ilerliyor. Hemen ben devam edeceğim. Başka konular da var konuşmamız gereken. Türk Kızılayı deyince, kan bağışı deyince hemen tabii ki kan ihtiyacı olanlara kan vermek ama sizin farklı çalışmalarınız da var. Mesela bir aferez dediğimiz, kök hücre dediğimiz konular var. Biraz da bunları açalım mı? Aferez çalışmasının içerisine neler giriyor? Nedir aferez?
Şimdi şöyle, bu aferez dediniz, belki de bizim bu plazma fraksiyonasyonu diye bir konu var. Ondan da bahsediyor olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi aferez dediğimiz bir de hani hem aferez dediğimiz bir yöntem var. Normal kan bağışı yaptığımızda üçe bölüyoruz ya bileşenlerini. Bir de aferez yöntemi diye bir ikinci yöntem var. O ikinci yöntemde de bağışçımızdan bir kere de o ihtiyaç olunan bileşeni bir kere de 6 katı falan alabiliyoruz. Mesela ne bileyim, trombosit lazım hastaya, hı hı. Diyelim talasemi hastası. Zaten onlar işte ayda 4 kere 5 kere diyelim ki kan alacaklar ve bir kişi onun bir aylık hayatını idame ettirmesini sağlayacak bir faydada bulunuyor.
Evet.
Aferezin farkı şurada, oturduğunuz zaman biraz daha meşakkatli bir iş. Diğeri yarım saat sürerken total bütün her şeyle birlikte bu biraz 1,5 saatlere falan yaklaşabiliyor. Ama onların bahçeleri de özel oluyor, yani arandığında hemen geliyorlar. Aferez diye böyle bir şey var, onu açıklamış olayım. Yanı sıra biraz önceki sorunuzu genel olarak bakacak olursak, şimdi bu Kızılay'ımızın yola çıkarken 2005'te 3 tane önemli hayali vardı. Bir, güvenli kan temini programını uygulayarak en güvenli kanın sağlanması ya da kanın güvenliğinin sağlanarak hastaya en güvenli kanın gönderilmesini, önlemlerinin bütününü sağlayacak güvenli kan temini programı.
Evet.
İkincisi kök hücreyle ilgili. Yani hastalarımızın, o işte lösemi hastası, kan kanseri hastalarımız başta olmak üzere, onlara faydası olabilecek, onlara yaşam umudu olabilecek kök hücre projesi, TÜRKÖK projesi. Bir üçüncüsü de plazma fraksiyonasyonu diye bir üçüncü. Bütün bunlar Sağlık Bakanlığımızda protokollerle sabitlenmiştir. Kök hücreden kısaca bahsedeyim.
Evet.
Kök hücrede Kızılay'ımızın rolü, kök hücre koordinasyon merkezimiz var. Kök hücre koordinasyon merkezi her zaman yaptığımız gibi hedefte kök hücre yok. Ne var? Bağışçı var. Biz kök hücre bağışçısı olur musunuzu hazırlıyoruz. Yani insanlara aynen kan bağışı kazanıyor gibi öbür tarafta da bir kazanım uyguluyoruz ve bir havuz var. O havuz içerisinde de şu anda mesela yaklaşık 160 binden üzerini gördü. Orada kan bağışçısı gene şey gibi, kan bağışçısı gibi bir veri tabanı üzerine kayıtlı bağışçılarımız var. Biz ne yapıyoruz? Kişileri ikna ediyoruz. Onlardan bir tüp kan alıyoruz. Bunu laboratuvarlara gönderiyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda önce seroloji dediğimiz laboratuvarlara gidiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum kan bağışçısı vardı ya. Hangi testlere giriyorsa bu da o testlere giriyor. Sonra tüpün bir tanesi de bakanlığımızın belirlemiş olduğu bir doku tipleme laboratuvarına gönderiyoruz. O doku tipleme laboratuvarında bu ondan sonra bilgisayar verilerine dönüyor. Ve de veri tabanındaki bütün hastalarla eşleşmeye başlıyor. Daha ayrıntılı bir şey bu. Bulursa birini.
Denk gelirse. Örtüştüğü anda.
Bakın dikkat edin, biz sadece o kazanım tarafındayız. Denk gelirse bize dönüyor. Diyor ki şu barkod numaralı bağışçı adayınızla bir şu hastamızın hasta, tuttu. Hastayı söylemiyor çünkü ikisi birbirini anlamaması lazım. Çünkü şahıslarını görmemesi lazım. Barkodlar konuşuyor. Ha tamam diyoruz, biz bağışlıyoruz. Bak diyoruz, ne güzel kurtarmak için bir şansın çıktı filan. Ondan sonra onu tekrar bakıyor çünkü yıllar geçmiş de olabiliyor. Onu bir daha alıyoruz, konuşuyoruz falan. Neyse ikna oluyor olmuyor. %84 civarında ikna olma oranları var. Bu iyi bir orandır dünya çapında. Ondan sonra da Sağlık Bakanımıza devrediyoruz. Onlar alıyorlar, nakil işlemini gerçekleştiriyorlar.
Kan veren herkes verebiliyor mu bu kök hücreyi veya
orada,
herkes yapabiliyor mu?
Orada 18-50 yaş sınırı var. Diğerinde 65'ti ya, bunda 50 yaş sınırı var. Sebebi şu, yani mümkün olduğu kadar genç bağışçılar olursa, çünkü mesela 20 yıl sonra da tutabilir, 3 ay sonra da tutabilir. İşte hani çünkü ne bileyim işte 45 yaşından birinden, 50 yaşından birinden aldığımızda işte 15 yıl sonra tuttuğunu düşünün. Hani onun iliğiyle, ilik nakliyle daha genç birinin ilik nakli arasında tabii fark olabiliyor. Dolayısıyla şey olarak, teknik olarak söylüyorum. Ülkemizde de hani hep şey öyledir ya, bir tane hasta gösterirler. O hasta için herkes öyle değil ki, o kadar çok hasta var ki. O zaman birisi göstermeye gerek yok.
Yani burada aslında ifratla tefrit de yaşanabiliyor bazen. Mesela işte bazen haberlerde işte şu hastanın şu kadar kanı ya da şöyle bir ilik nakline ihtiyacı var dendiğinde orada böyle bir duyarlılık sonrası bağışçılar olabiliyor ama bir de işte kök hücre depolama falan dediğiniz zaman da acaba soru işareti, ne yapacaklar ki? Yani bir yerlere mi kaçıracaklar? Ya bu kök hücreyi biraz açalım mı Sayın Kalender? Yani işte tehlikeli bir şey mi? Ne var bunda? Bir yerlere mi götürecekler? Bizim DNA'mızı şunu bunu alıyorlar şeklinde. Zaman zaman bu tür spekülasyonlar da oldu yani gündemde. Bunu biraz açabilir miyiz?
Şimdi tabii şöyle, bunlar bir kere başta kişi aday oluyor sadece. İlik nakli olmuyor o. Eşleşme olduğu zaman
daha sonrası için.
Tabii. Ama bunun yanı sıra tabii veriler alıyor. Veri tabanına kaydediliyor. Ancak bu veri tabanı güvenli bir veri tabanı. Çünkü şahıslar tarafından anlamayacak. Yani Excel tablosuna kayıt etseydiniz, eskiden öyle oluyormuş belki, bilmiyorum da. Başka yerlerde.
Şimdi gizlilik var yani, değil mi?
Tabii. Zaten evet. O sistem öyle bir sistem. Hani veriler korunuyor veriler sonuç olarak. Zaten bir veri tabanı oluşturuyorsunuz. Onun da belli kuralları var. Güvenlik kuralları var. O oluşuyor. Zaten o veriler hani hiçbir yere açılamıyorlar. Barkodla, hastalarla barkodlarla konuşmuş gibi düşünün. Dolayısıyla öyle bir şey hani yok.
Söz konusu değil. Tabii. İşler rahat olabilir.
Sayın Kalender, yurt dışı eşleşme yapabiliyor muyuz?
Sağlık Bakanımız geçtiğimiz günlerde yurt dışına şeyi açtı, veri tabanımızı. Zaten biz o dışarıdaki veri tabanını da görüyorduk. Bu eşleşmelerin daha önceki kısımların büyük çoğunu da yurt dışı eşleşmeleri oluyordu. Yani dünyaya veri tabanını açılmış durumda. Onlar herkes birbirini görüyor. Yani birbirini görüyor derken tarama esnasında o internasyonel şeyi görüyor. Oraları tarıyor.
Devam edelim yine.
Özür dileyerek siz sorduğunuz soruya ek olarak bir de üçüncü vardı, plazma fraksiyonasyonu.
Evet.
Plazma fraksiyonasyonu da şu. Şimdi biz kandan elde edilen ürünler açısından yurt dışına bağımlıyız. Hani bu fıtılaşmayla ilgili olan hastalıklarla ilgili yurt dışına bağımlıyız. Dolayısıyla biz tabii bizde de bağışçı kazanımı artık belli seviyelere geldiği için plazma fraksiyonasyonu denilen plazmadan ilaçların elde edilmesini ülkemiz kendi şeyine aldı. Sağlık Bakanımızın yönetiminde plazma fraksiyonasyonu çalışmaları da başlatılmış oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani yılda yüklü bir miktar dışarıya çıkacak dövizi engellemiş oluyor. Böylece kazanç oluyor.
Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Şöyle toparlayalım dilerseniz değerli dinleyenler. Bugün stüdyo konuğumuz Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Müdürlüğü, Operasyon Müdürlüğü, Birim Yöneticisi Sayın Doktor Metin Kalender bizlerle birlikteydi. Son olarak neler söyleyeceksiniz Sayın Kalender? Kan bağışçıları ya da kan ihtiyacı olanlar ya da bunun yardımlaşmanın önemi açısından.
Buyurun. Onun öncesinde ben bir soru daha
tabii ki,
sorabilir
buyurun.
Miyim bitirmeden programımızı? Hep derler ki kan verdiğiniz zaman eğer hastaysanız hastalıklardan kurtulma ihtimaliniz de vardır, şansınız da vardır. Hani bunun sebebi nedir? Var mıdır gerçekten böyle bir şey? Yoksa yapılan o testlerden dolayı mıdır? Hani o testlerde hastalıklar nihayetinde çıkacaktır. Bundan dolayı mı denir? Yoksa o kan akıtmak gerçekten veya kanı vermek hastalıklardan kurtulmaya vesile midir?
Şimdi teknik olarak baktığımız zaman kan vermenin bu söylemiş olduğunuz etkilerle çok direkt ilgisi yok. Fakat belki hacamatla ilgili falan başka belki konular vardır. Ama o tabii farklı bir konu.
Farklı bir
parametre yani daha çok tedavi tarafıyla ilgili olduğu için bizimki tamamıyla donasyon bankacılığı ile ilgili. Dolayısıyla orada size net olarak onun faydası ile ilgili yani kan vermenin bu anlamda kişiye faydası olabileceğine dair net bir şey söyleyemiyorum. Yani böyle bir teknik bilgi yok.
Sadece şu yaygın bir belki düşünce var, bilgi var. En azından bunu yenilemiş olalım. Böyle bir şey yoktur diyelim en azından.
Evet. Tabii. Ama dediğim gibi diğer konu farklı.
Evet, evet. Peki sadece şu olabilir belki. Varsa bir hastalığınız mesela bilmiyorsunuz. Kanı verdiniz, tahlil sonrası ortaya çıktı. Böyle de bir erken teşhis, böyle bir faydası olabilir belki. Değil mi?
Öyle tabii. Dolaylı olarak mesela biz esasında şey donörün sağlığı açısından bakmıyoruz. Onu göndereceğimiz kanı güvenli açısından bakıyoruz.
Alacağız
ama bu sırada
açısından.
Mesela hepatit B'li çıkıyorsa hemen alıyoruz.
Tabii ki.
Onun yöntem bizde süreçleri var. Alıyoruz diyoruz ki işte sizde hepatit B çıktı. Bunun tedavi olması lazım diye yönlendiriyoruz mesela.
Evet,
C,
evet.
Hepatit C'de keza öyle. Hı-hı. İşte sifiliz olursa öyle. HIV olursa tabii öyle. Belli Hı-hı. süreçleri var. O
evet.
zaman da yönlendirmiş oluruz. Ama burada karşılık beklentisi de gelmiyor. Gelmemesi
Kesinlikle.
De gerekiyor. Bir şey daha ekleyeyim. Mesela kanı çok yüksekmiş derler. Hemoglobin yüksek olduğu için git kan ver falan diye. Bu tedavi amaçlı. Terapötik aferez dediğimiz bir şey. Biz onu tercih etmiyoruz. Yani kişi oraya kendi sağlığıyla ilgili bir kazanç sağlayacağı duygusuyla gelmemeli.
Gelmemesi gerekiyor.
Tamamen öyle. Bir de teknik olarak 5. bağışa kadar kişiyi sistemde tutarsak ondan sonra o kendi otomatize olma yani düzenli kan bağışçısı olma şeyi şansı artıyor. Motivasyon oradan sonra değişmeye başlıyor. Bizim de görevimiz zaten o.
Evet.
Biz ülke çapında yaptığımız bütün çalışmalarda
bileşlendirmek ve alışkanlık
kadar,
haline getirebilmek.
Ondan sonra Kesinlikle. Zaten kendisi otomatize oluyor. Hediye de versen almıyor. Ya bir de bizim insanımız öyle. Biz doğu toplum belki bilmiyor ondan dokunsal yani bedensel zekası kuvvetli olduğu için o gördüğü zaman o duyguya yönleniyor.
Hı,
hani bir şey anlattığınızda değil de o
evet,
fikri bak işte
lazım.
Böyle oldu o çocuğun yüzünü gördüm falan.
Evet.
deyince ona yönlenme şeyi artıyor.
Evet.
Ama duyarlılığımız son derece yüksek.
Kan ver hayat kurtar.
Kan ver hayat kurtar. Düzenli kan bağışlarına davet ediyorum. Ve merkezlerimize gelmeleri tabii daha tercih meselesi. Bulamadıkları yerde şeye gidebilirler. Ha nerelerde kan bağışlanır? Onun için de www.kanver.org'a www.kanver.org'a girerek oradaki harita üzerinden nerelerde kan bağışı
kendilerine en yakın merkezi görüp
görebilir. Ha telefonla arayabilir.
Ya da Kızılay kan bağış araçları var değil mi?
Tabii onlar var.
Onları
görebilirler. Kanla ilgili belki fikir vardır genç arkadaşların. O zaman şey üzerinden, kan verme bilgi üzerinden fikirlerini gönderebilirler. Onlara muhakkak cevap veririz. Belki bazı fikirler bizim ülke çapında uygulayacağımız şeylere dönebilir. Bazıları küçük pilot çalışmalar olabilir. Öğrenci arkadaşlarının öyle çalışmalarını aldık, büyük şeylere döndürdük. Yani bir de o antiparantez onu da belirteyim dedim. Yani kan verelim, hayat kurtaralım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz bizler de katıldığınız için. Evet değerli dinleyenler, bugün Türk Kızılay'ını yine konu aldık. Hizmet yelpazesi oldukça geniş ve kan hizmetlerine bugün yer vermeye çalıştık. Stüdyo konuğumuzda Türk Kızılay'ı Kan Hizmetleri Müdürlüğü, Operasyon Müdürlüğü Birim Yönetim Yöneticisi Doktor Metin Kalender bizlerle birlikteydi. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Evet, biz de tekrar edelim. Kan bağışı hayat kurtarır diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.